Ayrım 6. Ankara 1941. Macit saat 6'ya doğru bakanlıktan ayrılıp evine yürürken akşam kayınpederiyle içeceği birer kadehlik rakı faslında ona anlatabileceği bir şeyleri olduğu için sevinçliydi. Seviyordu fazla Reşat Paşa'yı Macit. Cumhuriyete uyum sağlamış olmakla birlikte hala kıyafetlerinde bile Osmanlı özellikleri taşıyan yaşlı adamdan onu ilk gün tanıdığı günlerde neden o kadar çekilmiş olduğuna şaşıyordu şimdi. Kayınpederi de her insan gibi yakından tanındıkça görkemli fiziğinin saygın gölgesine sakladığı zaaflarını ister istemez ortaya çıkarıyordu yavaş yavaş. Paşa tüm ilerici fikirlerine rağmen imparatorluğun yıkılmasını ve padişahın kaçmak zorunda bırakılmasını hiç hazmedememişti. Ona kalsa Kurtuluş Savaşı'nı padişah sancağı altında yapar, gerekiyorsa padişah değiştirilir ama rejim değiştirilmezdi. Çünkü Osmanlı toprağında yaşayanlar Avrupalıların kültür ve bilgi seviyesinden yoksun oldukları için kendi kendilerini idare eden aciz bir topluluktular. Onları ancak padişah, sultan gibi dini kimliği olan bir lider idare edebilirdi. Yaşlı adam konuşmalarında Türkiye Cumhuriyeti yerine Osmanlı, Osmanlı toprağı, Osmanlı idarecileri demeye özen gösteriyordu. İyi tahsil görmüş çoğu Osmanlı paşası gibi Fazıl Reşat da yobazlardan nefret eden, ülkesini gericilerin batırdığına inanan biriydi. Ama devlet yönetiminin dinsel otorite taşımayan birilerine, hele de halk eline bırakılmasına akıl erdiremiyordu. Macit, kayınpederinin zırvalık olarak nitelendirdiği bu düşüncelerini hiç fikir yürütmeden hep saygılı bir suskunlukla dinler, onun gibi çok okuyan, kültürlü ve modern yaşama ayak uydurabilmiş bir bilim adamının niye illa da padişah diye tutturduğunu bir türlü anlayamazdı. Yaşlı adamla bir süredir aynı evin içinde yaşamaya başladıklarından beri ona karşı olan çekingenliği azalıyor, sevgisi giderek artıyordu. Fazıl Reşat Paşa, padişah yanlısı olmakla birlikte olaylara hem çok yönlü bakmasını bilen hem de yaşamdan keyif alan bir insandı. Macit akşamüstleri eve döndüğünde kayınpederini eliyle hazırladığı çilingir sofrasının başında onu beklerken buluyordu. Buz gibi birer kadeh rakı, tuzu alınmış ve küp halinde kesilmiş beyaz peynir, sakız leblebisi. Mutfağın yemek odasına açılan küçük holünde tezgahın önüne çektiği iki alçak tabureye yan yana oturuyor, erkek erkeğe günün gelişmelerini konuşurlarken bir yandan da demleniyorlardı. Macit kayınpederinin bu daracık yeri kadınlar da onlara katılıvermesinler diye bilhassa seçtiğini düşünüyordu. Gününü karısı, kızı ve torunuyla kadın sohbetleri, kadın sorunları dinleyerek geçirdikten sonra böyle bir değişikliğe ihtiyacı oluyordu zahir. Macit'in anlattıklarını çok büyük bir dikkatle dinliyordu Fazıl Reşat Paşa. Sonra da damadının ondan pek de beklemediği çok isabetli görüşler belirtiyordu. Almanlara bulaşmanın onları yeni felaketlere sürükleyebileceği kanaatindeydi. Bu Almanlar ne zaman bitleri kanlansa dünyanın başını derde sokarlardı çünkü. Selva ve Refo'nun adlarını hiç ağzına almamasına rağmen Yahudilere reva görülen muameleye ateş püskürüyor, bir gün mutlaka tarihin Almanlardan hesap soracağından dem vuruyordu. Bu kadar mantıklı bir adamın onca yalvar yakara karşın küçük kızını hala affedememiş olmasını bir türlü anlayamıyordu Macit. Mermer mutfak tezgahının başında rakılarının ilk yudumlarını aldıktan sonra "Bugün mühim bir gelişme oldu efendim," dedi Macit. İngiliz sefiri hükümetinin bir mektubunu getirdi İnönü'ye. "Ya, ne istiyorlarmış?" "İki şey istiyorlar bizden. Birincisi Ruslarla mutlaka bir anlaşma yapmamızı." "Olmaz öyle şey. Biz de zaten o mevzuyu sürekli uykuya yatırıyoruz. Neyse, diğeri de menfi gibi dursa da aslında bizim istediğimiz cevap nihayet geldi. İçinde bulunduğumuz şartlarda coğrafi ve stratejik bakımdan tecrit edilmiş olduğumuz için zuhur edecek bir saldırıda İngilizlerin bize yardımcı olamayacakları. Vay vay vay, şu İngilizlere bakın hele. Biz onlara yardımcı olacağız ama onlar bize olamayacaklar. Bak hele, saman altından su yürütmeyi ve sırttan bıçaklamayı onlardan iyi bilen kimse yoktur bu dünyada. Efendim, biz bu cevaba memnun olduk. Yardımcı olamayacakları için Almanlarla temasa geçmemizi ve onlardan gelecek saldırı tehlikesini bertaraf etmemizi makul karşılayacaklarını yazmışlar. Yok yahu, desene bizim sağır tilki sabrederek başardı bu işi sonunda. Macit gülmemek için kendini zor tuttu. İnönü'nün kulağı ağır iştir ama kafası çok çalışır, dedi. Şimdi Hitler Rusya'ya saldırınca iyice rahatladı. Biliyor musunuz, Hitler'in Rusya'ya saldırdığını sabaha karşı onu uykudan uyandırıp haber vermişler. Haberi duyunca kahkahalarla uzun süre gülmüş. İngilizlere taraf olsaydı Hitler'le karşı karşıya kalmış olacaktık. İnönü öyle bir plan yaptı ki Almanlarla ve İngilizlerle ne yandaşız ne de düşman. Üstelik İngilizler bizden Almanlarla iyi geçinmemizi istemeye başladılar. Nasıl varmışlar bu karara İngilizler? Ne münasebetle hidayete ermişler? Türkiye'nin Almanlar tarafından işgal edilmesini önlemenin bir yolu da bu bence. Tabii bir şey daha var. Neymiş o? Almanlarla yapacağımız bütün görüşmeleri yazıyla daha önceden onlara bildireceğiz ve bildirdiğimiz hadlerin dışına çıkmayacağız. Biliyor musun oğlum? Dedi paşa sesi titreyerek. Hiç haz edemiyorum. Koskoca Osmanlı'nın düştüğü hale bak. Ne yapacağımızı bize elin gevuru söylüyor. Efendim, Cumhuriyet öncesinde de öyle değil miydi? Osmanlı'nın 90 milyon altın borcu sırtımızda olmasaydı İngiliz'den medet mi umardık ordumuzu donatmak için? Ben Osmanlı'yı korumuyorum damat. Yaptığımız hataların hepsini biliyorum tek tek. Sadece çok ağırıma gidiyor. Sizin kabahatiniz değil ki efendim. Asırların birikmiş hataları bunlar, dedi Macit. İnşallah biz çocuklarımıza daha kuvvetli ve müreffeh bir vatan bırakırız. Evet, bizler beceremedik. İnşallah sizler muvaffak olursunuz, dedi Fazıl Reşat Paşa. Hüzünlüydü. Hassasiyetinizi anlıyorum efendim. Ama inanın İnönü devletimizin onurunu korumaya çok itina ediyor. Hitler ile yazışmaları bizzat kaleme aldığım için biliyorum. Almanlar Şubat ayında bize bir dostluk mektubu göndermişlerdi. Askerlerinin Türk sınırına yaklaşmayacaklarına söz veriyorlardı. Ama bir ekleme yapılmıştı. Şu kayıtla ki Türk hükümeti bizi bu tutumumuzu değiştirecek, önlemler almaya mecbur etmesin diye. İnönü Hitler'in verdiği teminata teşekkür etti ama o da Hitler'in üslubuyla ve hemen hemen aynı kelimelerle bir ilave kayıt düştü mektubuna. Ne dedi? Dedi ki, Alman hükümeti Türk hükümetini dostane davranışı değiştirmeye mecbur edecek önlemler almaya kalkışmadığı sürece. Yani kısasa kısas. Halbuki Hitler askeri bakımdan zayıf devletlere hitap ederken hep yüksekten konuşur. Herhalde İnönü'nün bu mağrur tavrı onu şaşırtmıştır biraz. Bu konu üzerinde daha uzun uzadıya konuşacaklardı ama yanlarına elinde bir zarf ve bazı fotoğraflarla Sabiha geldi. Bak Macit, ta ne zaman atılmış bu mektup? Bana ancak bugün ulaştı. Küçük Fazıl'ın resimlerini yollamış Selva, dedi babasına kaçamak bir bakış atarak. Çocukcağız mektup bize ulaşana kadar büyümüş değişmiştir herhalde. Bu yaşlarda çok çabuk değişiyorlar. Baksana canım, bak. Bak ne sevimli bir şey. Ağzı burnu aynı Selva. Macit kayınpederiyle göz göze gelmekten kaçınarak isteksizce aldı resimleri eline. Baktı, zarfa geri koydu. Evet güzel. Sen de benzettin mi Selva'ya bilhassa şu ağız kısmını? Sabiha, babanla çok önemli bir mevzuyu konuşuyorduk. Sen hep böylesindir zaten. Her ne konuşuyorsan o şey çok önemlidir, dedi Sabiha. Resimleri tezgahın üzerinde babasının görebileceği bir yere bırakıp gitti. Fazıl Reşat Paşa hiç bakmadı zarftan yana. Uzanıp kadehine biraz daha rakı koydu karavekiden. Size biraz daha buz kırayım, dedi Macit. Buzdolabının durduğu mutfağa geçti. Buzdolabı dediği nesne dışı ahşap, içi çinko, ufak boy bir dolaptı. Bir lokantadan para karşılığı temin ettikleri kalıp buzlar parçalanarak içine yerleştirilmiş, aralarına tekelin uzun kahverengi bira şişeleriyle su sürahisi tıkıştırılmıştı. Bu dolabı adadaki köşkünden hamal sırtında Haydarpaşa'ya kadar taşıtmış, Ankara'ya kızına hediye getirmişti Leman Hanım. Hizmetçi Macit'in buz kırmaya çalıştığını görünce hemen seyirtti. Beyefendi, bırakın siz ben yaparım. Buzları yıkamak da lazım, dedi. Macit buz kırma işini hizmetçinin üstlenmesi üzerine kayınpederinin oturduğu yere doğru yürüdü. Yaşlı adam titreyen elleriyle tezgaha bırakılmış fotoğraflara teker teker göz atıyor, baktıklarını aceleyle zarfa geri koyuyordu. Ayak uçlarına basarak bir kedi sessizliği içinde mutfağa geri döndü Macit. Marsilya. Elindeki gazetenin manşetine göz atınca içi bulandı Selva'nın. Vichy hükümeti yeni çıkarttığı bir kanunla Fransa'daki tüm Yahudilerin hem kendilerini hem de mallarını ilgili makamlara kaydettirmelerini emretmişti. Bu emre uymayanlar ceza olarak temerküz kamplarına gönderileceklerdi. Gazete emre uymadıkları veya ihmal yüzünden kayıtta geciktiklerinden dolayı kamplara gönderilecek olanların bir listesini veriyordu. Selva eli ayağı titreyerek okudu listeyi. Gerçi kendi küçük eczanelerinin evrakında Rafa'nın adı geçmiyordu ama bu kraldan da kralcı Vişi hükümetinin ispiyoncuları av köpekleri gibi iz sürüyorlardı. Ya Benoit'in annesinin Yahudi olduğunu öğrenirlerse, düşünmek bile istemedi. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle İstanbul'dan büyük bir göç olmuştu Fransa'ya doğru. Birçok Musevi aile Fransa'nın kapılarını açması üzerine Paris'e, Lyon'a, Marsilya'ya göç etmişti. Bu ailelerin göç sırasında çocuk yaşta olan ikinci kuşakları büyüdüklerinde çoğunlukla Fransızlarla evlenmiş, çoluk çocuğa karışmışlardı. Alfandrilerin yakın dostu olan Benoit'in annesi de işte bunlardan biriydi. Savaş sonrasında ailesiyle birlikte İstanbul'dan Fransa'ya göçmüş, 21 yaşına geldiğinde Musevi olmayan bir Fransızla evlenmişti. Benoit ile annesi her sene yaz tatillerinde İstanbul'a gelir, bir süre Alfandrilerin Tarabya'daki konağında misafir edilirlerdi. Bu yüzden Rafa ve Benoit çocukluk arkadaşıydılar. Kim bilir kaç kez Tarabya'nın hırçın lacivert denizinde birlikte yüzmüşler, koruluklarında saklambaç oynamışlar, sahilinde balık tutmuşlardı. Almanlar Paris'i işgal etmeden önce Rafa ailesine Paris dışında yaşayabilecekleri emniyetli bir zemin ararken Benoit kendi teklif etmişti Marsilya'ya gelmesini ve bir türlü parasını denkleştirip sahibi olamadığı eczanede ona ortak olmasını. Fransa'ya göç etmiş Musevilerin arasında Selva'nın ailesinin yakın dostu olan birkaç Musevi aile daha vardı. Onların adlarına rastlama korkusuyla listeyi baştan sona dikkatle okudu Selva. Doenyaz, Arhadev, Eskenesi. İsimler yabancı gelmiyordu kulağına. Hele de Eskenesi. Anneannesinin poker arkadaşı Esther Hanım'ın soyadı değil miydi bu? Paris'te tanışınıyorlar diye ne kadar da üzülmüştü rahmetli anneannesi. Öğlene Rafa eve gelince soracaktı ona. Herhalde kimin kim olduğunu daha iyi bilirdi kocası. Ama sorup da ne olacaktı? Büsbütün üzülecekti eğer tanıdığı çıkarsa. Gazeteyi karıştırıp dururken oturağının üzerinde oturan oğluyla telefonun cırtlak sesi birbirine karışarak aynı anda ulaştı kulağına. Bu çocuğun içinde telefonu ayarlı bir mekanizma var diye düşündü. Ne zaman telefon çalsa onun da bağıracağı tutuyor. Telaşla bir çocuğuna bir telefona koşuştu. Sonunda telefonu açtı önce. Fransızca "Bir saniye bekleyin lütfen geliyorum." dedi ve ahizeyi bırakıp oturağına devirmiş olan Fazıl'a koştu aceleyle. Çocuğun altını temizlemesi, oturağa dökmesi bir zaman aldı. İşini bitirdiğinde "Aman Allah'ım," dedi. "Telefonu unuttum." Ahizeyi eline biraz da karşı taraf kapattı mı acaba diye korkarak aldı. "Alo, alo. Sizi zor durumda bıraktığım için özür diliyorum," diyordu genç bir erkek sesi. "Telefon numaranızı ablanız verdi bana. Selva hanımefendi. Ben Tarık Arıca. Paris'teki Türk konsolosluğunda ikinci katibim." "Ah Tarık Bey, elbette biliyorum sizi. Sabiha ne kadar çok bahsetti mektuplarında sizden." "Eksik olmasınlar. Sizi meşgul olduğunuz sırada aradığımın farkındayım. Daha sonra müsait olacağınız bir zamanı söylerseniz..." "Hayır hayır Tarık Bey, hiç de meşgul değilim. Kapatmayın lütfen. Küçük Fazıl'ın bir işi vardı da, oğlumun yani. Yatağına koydum onu, oynuyor orada. Ah Tarık Bey, o kadar çok geleceğim geldi ki memleketimi. Şimdi sizi duyunca böyle... Çok özlemişim Türkçeyi. Kapatmayın lütfen." "Ben söz vermiştim ablanıza. Paris'e varır varmaz sizi arayacağıma. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Epey oldu geleli. Burası o kadar karışık ki. Neyse, size Sabiha Hanım'ın evinden çok sevgi ve selam getirdim. Ayrıca emanetleriniz de var. Onları size en kısa zamanda ulaştıracağım. Hiç acelesi yok. Bu tarafa bir gelen olursa yollarsınız. Sakın postaya vermeyin, elime geçmez." "Bilmez olur muyum efendim? Önümüzdeki hafta Marsilya konsolosluğuna bir kurye gidecek. O zaman göndereceğim." "Yolculuğunuz iyi geçti mi Tarık Bey? Almanlar tarafından tartaklanmadan gelebildiniz mi?" diye sordu Selva. Bu konuşma hiç bitmesini istiyordu. İstanbul'un ayrıldığından beri annesi ve ablasıyla 40 yılın birinde yaptığı telefon görüşmelerinden başka Rafa'nın dışında hiç kimseyle Türkçe konuşmamıştı. Ana dilini özlediğini de hiç itiraf etmemişti kendine. Şimdi hiç tanımadığı, yüzünü bile bilmediği bir erkeğin sesinde İstanbul'un havası esiyormuş gibi vatan özlemini gidermeye çalışıyordu. "Yolculuğum yorucuydu efendim. Benim istediğim tarihte Edirne'ye tren kalkamadığı için İstanbul'dan Edirne'ye kadar salaş bir otobüsün içinde yolculuk ettim. Edirne'den trene bindik. Varna'ya kadar berbat bir tren. Sonra da berbat bir çantayla Köstence'ye geldim. Köstence'den yine bir tren kalktı. Yolcu treni demeye bin şahit ister. Vagonlar buz gibi, yiyecek hiçbir şey yok. Almanlar ikide bir durdurup kontrol ediyorlardı. Ama bana kötü muamele yapmadılar doğrusu. Tren değiştire değiştire. Neyse, biraz maceralı oldu ama geldik işte. Hoş geldiniz, dedi Selva içtenlikle. Sabiha her mektubunda sizden bahsettiği için telefonunuzu bekliyordum. Ablamın yazdıklarından sonra başka şehirde de olsa artık bir dostum var diye düşünüyorum. Teşekkür ederim Selva hanımefendi. Bir sıkıntınız var mı? Sizin veya Rafael Bey'in. Bir şeye ihtiyacı olursa beni aramaya çekinmeyin. Şimdilik idare ediyoruz. Her ikinizin de Türk pasaportlarınız vardır inşallah. Var ama Fransız vatandaşı olmak için başvurmuştuk. O yüzden Rafo kendi pasaportunu uzatmadı. Büyük hata. Hemen Marsilya'daki konsolosluğa başvurun ve bütün kağıtlarınızı intizama sokun. İstirham ederim. Yapın bunu. Hatta hemen bugün. Ya, Rafo gelince söyleyeceğim. Biz biraz çekinmiştik. Yani o. Neyse gelince söyleyeceğim. Selva hanımefendi. Bana lütfen Selva der misiniz? Tarık'ın gülüşünü duydu Selva. Müsaade ederseniz Selva Hanım'la bir geçiş yapayım önce. Selva Hanım, ben bugün telefonla Marsilya konsolosumuza adlarınızı vereceğim. Çekinecek hiçbir şey yok. Siz doğrudan Nazım Kender'i görün. Konsolosu yani. Ben onu bilgilendireceğim zaten. Bir sessizlik oldu. Selva hiç tanımadı ama onlar için bu kadar endişelenen bu adama ne diyeceğini bilemedi. Selva Hanım, sakın ihmal etmeyin. Elinizde Türk belgeleri olursa sizlere dokunmazlar. Teşekkür ederim Tarık Bey, dedi sesi titreyerek. Alakanıza çok teşekkür ederim. Sabiha'nın sizi beni ikna etmek için vazifelendirmiş olduğunu anlıyorum ama... Sözünü kesti telefondaki adam. Bu işin Sabiha Hanım'la ilgisi yok. Şakaya gelir yanında yok. Selva Hanım, bunu size söylemem doğru değil ama bize gelen bilgilere göre çok yakında Alman ordusu güneye kayacak. İşgali genişletecekler. Elinizde Türk belgeleriniz hazır olmazsa çok üzülebilirsiniz. Benden size söylemesi, dedi. Sesinin tonu değişmişti. Uzatmadı lafını. İyi günler dileyip de kapattı telefonu. Selva yatak odasına girip konsolun gözlerini karıştırdı. Pasaportlarını bulup inceledi. İstanbul'dan çıktıklarından beri hiç işlem görmemişti pasaportum. Onun adı Behice Selva Kırımlı diye geçiyordu pasaportta. İstanbul'dan evlendiklerinin ertesi güne ayrılmış oldukları için soyadını pasaportunu işletmeye vakit bulamamıştı. Bu pasaportu ailesini terk etmeden bir yıl önce de kullanmıştı. Annesi ve babasıyla İtalya'ya tatile giderken, baba kızın arasındaki soğukluğu ortadan kaldırmak için annesinin ayarladığı bir geziydi bu. Fazıl Reşat Paşa'nın İtalya hayranı olduğunu bildiğinden bu memleketin muhteşem güzellikleri arasında lezzetli yemeklerini yer, iyi şaraplarını içerlerken her şeyin yoluna geleceğini düşünmüştü. Baba kız sıcak İtalyan güneşi altında eriyecekler, yumuşayacaklar ve her şey eski haline dönecekti. Ne iyimser bir bakış açısıydı bu. Elbette Leman Hanım'ın beklentisi gerçekleşmemişti. Baba kız karşılıklı surat asmışlar, gerekmedikçe konuşmamışlar. Tatsız tutsuz geçen bir haftanın sonunda birbirlerine hala kırgın olarak evlerine dönmüşlerdi. İtalya'nın inceliklerle bezenmiş mimarisi, buz gibi frasca şarabı, midyeli, deniz mahsullü makarnaları, gözlerini ve damaklarını şenlendirmiş ama yüreklerini yumuşatmamıştı. Selva evirip çevirdi elindeki pasaportları. Fazıl yatağında oynarken uyuyakalmıştı. Çocuk uyandığında onu babasının yanına bırakıp konsolosluğa gitmeye karar verdi. Rafa'ya onun pasaportunun da yanına aldığını söylemeyecekti. Eğer pasaportu uzattırabilmişse o zaman haber verirdi. Belki Rafa'nın pasaportunu uzatmak istemezlerdi konsoloshanedekiler. Ne de olsa Rafa bir Müslüman kızla evlenerek affedilmez bir suç işlemişti. Sabiha'nın tabiriyle cami duvarına işemişti. Oysa Rum, Ermeni, Yahudi kızlarıyla evlenen Türk erkeklerinin hiçbirine Rafa'ya yapılan muamele reva görülmüyordu nedense. Türk erkekleri istedikleriyle evlenme hakkına haizdiler ama bir Türk kızına bu hak tanınmıyordu. Bir Yahudi gencine de. Yüreğine haksızlığa uğradığına inanan insanların isyan duyguları doldu. Pasaportları çantasının iç gözüne yerleştirirken telefon çaldı yine. Alo, Selva Hanım yine ben. Paris'ten Tarık Arıca, dedi artık iyi tanıdığı o ses. Marsilya'daki konsolosumuzdan bir randevu aldım sizin için. Bugün saat 3.30'da bekliyor sizi. Hiç gerek yoktu randevuya Tarık Bey. Ben zaten gitmeye karar vermiştim. Kapıda sıra vardır. Sizi bekletmesinler diye adınızı verdim. Hiç beklemeden girersiniz konsolosun yanına. Telefonu teşekkür edip kapattıktan sonra bu adam da deli mi ne diye düşündü Selva. Hiç üstüne vazife değilken onun için randevular ayarlıyordu. Türk konsolosunun önünde uzayan kuyruğu görünce irkildi Selva. Kapının sağına doğru bir yerde yaş ortalaması 50'lerin üzerinde gibi duran kadınlı erkekli kalabalık aralarında konuşarak biraz da itişip kakışarak bekleşmekteydiler. Selva Tarık'ın ikinci telefonunda tembih ettiği gibi kuyruğa girmedi. Doğruca kapıya yürüyüp zili çaldı. Kapıyı açan adam Fransızca azarladı genç kadını. ''Şu görevliden sıra numarası almanız lazımdı madam.'' dedi. ''Numaranızı alıp sıraya girin lütfen.'' Selva o zaman gördü kapı kenarında duran görevliyi. Ben Konsolos Bey'i görmeye geldim. Kendisiyle randevum vardı. Adınız? Selva Kırımlı. Bekleyin. Kapının ardında kaybolan Kavas az sonra geri geldi. Bu sefer daha saygılı bir tavır içindeydi. Buyurun gidelim dedi Selva'ya. Selva Kavas'ı izleyerek eski binanın merdivenlerini çıktı. Holde duran sekreter masasının önünde dikildi. Oturabilirsiniz. Konsolos Bey'in yanında misafiri var. Çıkınca sizi alacağım içeri dedi. Ermeni aksanlı, yaşlı bir kadın olan sekreter. Selva masanın önündeki tek sandalyeye ilişti ve bekledi. Bir 20 dakika sonra sekreterin ''Konsolos Bey sizi bekliyor.'' demesi üzerine kalktı, elleriyle eteklerini düzeltti. Yüzüne düşen bir iki saç perçemini geri attı. Koridorun dibindeki odaya kadar sert adımlarla yürüdü ve kapının önünde bir süre durdu. Sonra hafifçe vurdu kapıya. Girin sesini duyunca açtı girdi. Makamında oturmakta olan genç adam hemen fırladı ayağa. Masanın etrafından dolanıp geldi, elini sıktı. Selva, kabak kafalı, göbekli, babası yaşında birini beklediği için karşısında duran uzun boylu ve çok yakışıklı adama şaşkınlıkla baktı. ''Buyurun, şöyle buyurun.'' Adamın işaret ettiği koltuğa oturdu Selva. ''Bendeniz Nazım Kender. Kayınbiraderiniz Macit Bey çok saygı duyduğum bir meslektaşımdır. Paris'teki arkadaşımız Tarık Bey bugün telefonda sizin için randevu alırken söyledi Sabiha Hanım'ın kız kardeşi olduğunuzu. Neden kendiniz aramadınız? Macit Bey'in baldızı olduğunuzu söyleseydiniz ya. Burada bulunduğunuzdan haberim olsa sizleri çok önce arardım. Türkleri en az ayda bir kere bir araya getirmeye çalışıyoruz burada. Bir ihtiyacınız yoktur. Afiyettesinizdir inşallah. Selva karşısındaki adamın Rafa'nın haberi olup olmadığını düşündü. Acaba Tarık ona kocasının Yahudi olduğunu söylemiş miydi? Size bir ikramda bulunmak isterdim ama biliyorsunuz harp içindeyiz. Memleketten getirmiş olduğumuz kahvemiz de geçen hafta bitti. Teşekkür ederim, bir şey içmeyeyim, dedi Selva. Koltuğun ucuna ilişmiş, tedirgin oturuyordu. Tarık Bey yenilenmesi gereken bazı evraklardan bahsetti. Sanıyorum pasaportunuzun süresi dolmuş. Evet, eksik olmasın Tarık Bey çok ısrar etti bu randevuyu almak için. Ben ne gerek var diyordum ama kapıdaki kuyruğu görünce anladım niye ısrar ettiğini. Efendim, 35 yılında bir kanun çıktı ya, yurt dışında yaşayan Türk tabiyetindekiler bulundukları yerlerdeki Türk konsolosluklarına gidip kayıtlarını yenilememezlerse vatandaşlıklarını kaybedecekler diye. İşte buradaki Museviler de hiç oralı olmamışlar zamanında. Niye olsunlar ki? Fransız tabiyetine geçtikten sonra. Bazısı Fransız tabiyetine bile geçmemiş. Sadece ihmalden dolayı vatansız kalmış. Ellerinde Osmanlılardan kalma, eski harflerle yazılı, eski püskü pasaportlar. Şimdi bu Vichy hükümetinin icraatı yüzünden hepsi pasaportlarını yenilemeye koştu. Ne yapsınlar zavallılar? Adamları gözlerinin yaşına bakmadan kamplara topluyorlar. Ellerinde Türk vatandaşı olduklarına dair belge varsa araya giriyor, allem kallem ediyor, kurtarabiliyoruz bazen. Onların yanında savaşa gireriz diye beklentileri var ya, pek üstümüze gelmiyor Almanlar. Birkaç Yahudi vatandaş yüzünden arayı bozmak istemiyorlar. Neyse, sizin pasaportlar Cumhuriyet pasaportu, öyle değil mi? Sanıyorum yenilemek değil, sadece uzatmak gerekecek. Evet, Latin harfleriyle yeni yani. Hemen uzatırız. Zevcim pasaportunun da zamanında oldu. Onu da uzatmak mümkün olur mu? Elbette. Şunu bilmenizi isterim. Zevcim Rafael Alfandari'dir. Servanlı yanakları alev alev yanıyordu. Türk tabiyetinde değiller mi yoksa? Türktür. O halde pasaportunu uzatmak niye mümkün olmasın ki? Selva kıpırdandı oturduğu yerde. Rahatsızlık duyduğu her halinden belliydi. Kendisiyle tanışmaktan şeref duyacağım, dedi karşısındaki yakışıklı adam. Dedim ya, burada yaşayan Türklerle ara sıra buluşuyoruz. Önümüzdeki toplantıya sizi ve eşinizi davet edebilir miyim? Yüzü aydınlandı Selva'nın. İstanbul'a dost sandığı insanlardan gördüğü aşağılayıcı muameleyi demek ki görmeyecekti burada. Ah, teşekkür ederim. Elbette. Alabilir miyim pasaportlarınızı? Selva çantasının gözüne sakladığı pasaportları çıkardı. Masanın üzerine bırakmadan önce benim ve eşimin soyadları ayrıdır. Ben pasaportumda da babamın adını taşıyorum dedi. Evlenme cüzdanımızı da size bıraksam acaba bu düzeltmeyi yapabilir misiniz? Bir sessizlik oldu. Biz evlenir evlenmez hemen ayrıldık da İstanbul'dan yeni soyadımı pasaporta işlemeye vakit bulamadıktı. Selva pasaportları ve evlenme cüzdanını masanın üzerine bıraktı. Yakışıklı adam evlenme cüzdanını eline alıp sayfalarını karıştırdı. Sonra kelimeleri itinayla seçerek konuştu. Selva Hanım dedi. Elbette bu düzeltmeyi de yapabiliriz. Ama size tavsiyem, madem bunca zaman ihmal etmişsiniz, az biraz daha bekleyin. Neden? Sesi dikti Selva'nın. Çünkü bu Almanların neler yapabileceklerini kestirmek çok zor. Madem elinizde Kırım'la adını taşıyan bir vesika var, bu adı Alfandiriye çevirmeyin bu ara. Biz Yahudi asıllı vatandaşlarımız için her türlü yardım yapmaya hazırız. Ama bazı hallerde gücümüz yetmeyebilir. Bir de küçük çocuğunuz var, değil mi? Nereden biliyorsunuz? Tarık Bey söyledi. Onun selameti için şu savaş bitene kadar bekleyin. Oğlunuzu sizin pasaportunuza işleteceğim. Adı nedir? Yani ben oğlumla paçamı kurtarırken kocamı ateşe atayım, öyle mi? Mübalağa ediyorsunuz efendim. Ben ne isterseniz yapmaya hazırım. Ama sizi sadece tedbire davet etmek istedim. İsterseniz devrinizle konuşup öyle karar verin. Evlenme cüzdanındaki işlemlere bir göz attı. Rafael Bey'in de benim gibi düşüneceğine eminim. Biz üçümüz bir bütünüz. Lütfen hepimizin soyadını Alfandere olarak işletiniz. Pekala, öyle olsun. Sizin medeni cesaretinizden dolayı tebrik ediyorum. Kocanız çok şanslı biriymiş. Yakışıklı adam ayağa kalktı, Selva'yı kapıya kadar geçirdi. 2 gün sonra evrakınız hazır olacak, gelip alabilirsiniz, dedi. Bu arada da sizin veya eşinizin herhangi bir sıkıntısı olursa beni çekinmeden arayabilirsiniz. Teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Eniştenize ve o çok güzel ablanıza hürmetlerimi iletin lütfen. Mektuplaşıyorsunuz değil mi? Mektuplaşmaya çalışıyoruz. Biraz uzun sürüyor ama ne yapalım, dedi Selva. Elini uzattı, içtenlikle teşekkür etti. Çıktı kapıdan. Hızlı adımlarla yürüdü koridorda. Bu akşam eve gittiğinde hayatında rastladığı en güzel, en yakışıklı erkeğin Marsilya'ya konsolos tayin edilmiş olduğunu anlatacaktı kocasına.